Ayrım 14.
Gerbertus, II. Sylvester şu sözlerle piskoposları temsil etmekteydi. Altın konuşturup piskoposluğu elde ettim. Altınımı geri almaktan korkmuyorum. Gereğini düşünmek yeter. Bir rahip atarım, olur biter. Bir diakonos, dipnot, rahipten daha alt aşamadaki kilise görevlisi. Bir diakonos atarım, yığınla gümüş alırım. İşte verdiğimi topladım gitti. Cambridge Ortaçağ Tarihi 5. konu 10. Damianuslu Petrus 1059 yılında Milano Başpiskoposluğundaki din adamlarını mevki alım satımından suçlu bulurken gerçeği yansıtıyordu. Durum başka türlü değildi. Mevki alım satımı doğal olarak günahtı. Fakat ona yalnızca günah olması nedeniyle değil, atamaların yeteneğine göre değil, servete göre dağılmasına, piskopos atanmasına, din dışı makamların karışmasına yol açtığından karşı duruluyordu. Böylece piskoposlar, din dışı yöneticilerin uyruğu ve piskoposluk feodal sistemin parçası durumuna geliyordu. Ayrıca kişi, mevki satın aldığında doğal olarak verdiğini geri almaya girişiyor, sonuçta manevi işlerle olmaktan çok dünya işleriyle uğraşıyordu. Bu nedenlerle mevki alım satımına karşı girişilen kampanya, din adamlarının gerçek erk iktidar kurma savaşımının gerekli bir parçasını oluşturmaktaydı. B. Rahiplerin evlenmesi. Din adamlarının bekarlığı konusuna da benzer düşünceler uygulanabilir. 11. yüzyıl reformcuları çoğu kez bir evlilikten söz etmenin doğru olduğu yerde kural dışı evlilikten, odalıklardan söz etmiştir. Keşişler doğallıkla kendilerine erdenliğe, afifliğe adadıklarından evlenemezlerdi. Doğu kilisesinde mahalle rahiplerinin evlenmesi konusunda açık bir yasak yoktu. Bugün de yoktur. Batı'da 11. yüzyılda mahalle rahiplerinin çoğu evliydi. Piskoposlar kendi adlarına St. Paulus'un şu anlatımına dikkati çektiler. Bir piskopos bir kadının kocası olma ayıbından sıyrılmış olmalı. 1. Timoteus 3:2. Mevkilerin parayla alınıp satılması durumunda olduğu gibi ahlaksal sonuç yoktu burada. Fakat din adamlarının bekarlığı üzerine direnişte mevki alım satımına karşı girişilen kampanyadakine çok benzer gerçekler bulunmaktaydı. Bakınız Henry C. Lee, Rahiplerin Bekarlığının Tarihi. Rahipler evlendiğinde mallarını doğal olarak çocuklarına bırakmayı denediler. Oğulları rahip olanlar bunu yasaya uygun, meşru biçimde yapıyorlardı. Reformcuların güç elde eder etmez giriştikleri ilk işlerden biri, rahiplerin oğullarının da rahip olmasını yasaklamak olmuştu. Bu yüzden 1046'da bir din adamının oğlunun piskopos, daha sonra da din adamı olamayacağı ilan edildi. Ancak rahiplerin oğulları olduğu takdirde ne yapıp edip kilise mallarından bir kısmını zamanla oğullarının üstüne geçirme tehlikesi vardı. Bu ekonomik düşünceye ek olarak bir rahibin komşuları gibi aile başkanı olması durumunda komşularından ayrı bir kişi olarak görünmeyeceği düşünüldü. Hiç değilse 5. yüzyıldan bu yana bekarlık yoğun bir hayranlıkla karşılanıyordu. Din adamları saygı uyandırmak istiyorlarsa güçleri bu saygıya dayanıyordu. Onların evlilikten kaçınarak başkalarından ayrılması gerekliydi. Reformcuların kendileri kuşkusuz evliliğin gerçekten günah değilse bile bekarlıktan daha aşağı bir durum ve yalnızca insan bedeninin güçsüzlüğü sonucu olduğuna inanıyorlardı. St. Paulus şöyle diyor. Eğer onlar sabredemezse bırak evlensinler. 1. Korintoslular 7:9. Fakat gerçekten kutsal kişi sabredebilmeli. Böylece din adamlarının bekarlığı, kilisenin manevi otoritesi için vazgeçilmez bir ögeydi. Bu genel girişten sonra 11. yüzyıl kilisesindeki reform devinisinin gerçek tarihine girebiliriz. Reformun başlaması. Başlangıç, Akitan dükü Sofu William'ın 910 yılında Cluny Manastırı'nı kurmasına geri gider. Bu manastır başlangıçta Papa dışında bütün dış otoriteden bağımsızdı. Ayrıca manastırın keşişine o manastırdan doğan öbür manastırlar üzerinde otorite kurma hakkı da verilmişti. O sıralarda manastırlıların çoğu zengin ve başıboştu. Cluny, aşırı çilecilikten kaçınmışsa da edep ve terbiyeyi koruma konusunda dikkatli davranıyordu. İkinci keşiş Odo, İtalya'ya gitmiş, değişik Roma manastırlarının denetlemesini Romalı yönetici Alberich'in yardımıyla ele almış ve daima başarı göstermişti. Kendilerinden önceki keşişi öldürerek işin başına geçen iki keşişin yarattığı ayrılıkla bölünen Farfa Manastırı, Odo'nun atadığı Klani keşişlerine karşı direndi. Alberich'in silah gücüyle iş başına getirdiği keşişi zehirleyerek saf dışı bıraktı. Cambridge, Ortaçağ Tarihi 5-662. 12. yüzyılda Klani'nin reformcu hızı yavaşladı. Sanctus Bernardus onun işlemeli mimarisine itiraz etti. Zamanın en ciddi kişileri gibi Bernardus, görkemli kilise yapılarını günahkar bir bilincin işareti sayıyordu. 11. yüzyılda reformcular başka tarikatlar da kurdu. Demyanlı Petrus'un kılavuzu, mürşidi olan çileci Ramult, Ramoldoli tarikatını kurdu. Kendisinden az sonra söz edeceğiz. Aşırı olmaktan bir türlü vazgeçmeyen Kartasyanusçuluğun temelini 1084'te Könlü Bruno atmıştı. 1098'de Stokesçular tarikatı kuruldu ve 1113'te Sanctus Bernardus bu tarikata katıldı. Benediktus tarikatına sıkı sıkıya sarılmış olan Stokesçuluk, kiliselerde renkli camları yasaklamıştı. Çalışma konusunda karşı kişileri yani din dışı kişileri kullanmaktaydı. İkrarda bulunup tarikata giren bu adamlar, onların okuma yazma öğrenmesi yasaklanmış, sadece tarım işlerinde, bina yapımı ve bunun gibi görevlerde kullanılması öngörülmüştü. Yorkshire'daki Fountains Manastırı Sistersiyoncudur. Tarikatın şeytanca saydığı güzellikler düşünden dikkate değer bir binadır orası. Farfa örneğinden anlaşılacağı gibi tek örnek değildi o. Manastır reformcularının büyük cesaret ve enerji gereksinimleri vardı. Başarıya ulaştıkları yerlerde din dışı otoritelerce desteklendi onlar. Reformu önce papalıkta, sonra bütün kilisede olanaklı kılan bu adamlar ve onların ardıllarıydı. Satılan papalık. Papalığın reformu bununla birlikte her şeyden önce imparatorların eseriydi. Babadan oğula geçen papalığın son temsilci 9. Benediktus 1032'de papa olmuştu. O sırada 12 yaşında olduğu söylenir. Benediktus, Tusculumlu Alberich'in oğluydu. Tusculumlu Alberich'ten ikinci keşiş Odo'yla ilgili olarak söz etmiştik. Yaşı ilerledikçe safahata daha çok düştü ve Romalıları bile şaşkınlık içinde bıraktı. İşi evlenmek için papalıktan istifaya değin götürmüştü. Sonunda papalık makamını vaftiz babasına sattı. Vaftiz babası 6. Gregorius adıyla papalık tahtına oturdu. 7. Gregorius'un dostu olan bu kişi papalığı parayla satın almasına karşın reformcuydu. Papalığı elde ediş biçimi kapalı geçilmeyecek ölçüde skandal doludur. Genç imparator 3. Henry 1039-1056 sofu bir reformcuydu. Gelirinin büyük bir kısmı pahasına parayla mevki alım satımını bıraktı. Piskopos atama hakkını elinde tuttu. 1046'da 22 yaşındayken İtalya'ya geldi. Gregorius'u parayla mevki sattığı için papalık tahtından indirdi. 3. Henry, saltanatı sırasında papaları atama ve görevden almayı hak olarak gördü. Bu hakkı reform çıkarları yolunda ustalıkla kullandı. 6. Gregorius'tan kurtulduktan sonra papalığa Bamberkli Suidger adlı bir Alman piskoposunu atadı. Romalılar sahibi olduklarını iddia ettikleri ve hemen daima kötüye kullandıkları papa seçme hakkını bırakmak zorunda kaldılar. Bamberkli Suidger atandıktan bir yıl sonra öldü. Yine imparatorun atadığı yeni papa da söylentiye göre zehirlendi. 3. Henry bunun üzerine Tullu Bruno adlı bir akrabasını papa yaptı. 9. Leon adıyla 1049-1054 yılları arasında görev yapan Bruno ciddi bir reformcuydu. Çok yolculuk etti, konsüller topladı. Güney İtalya'da Normanlarla savaşmak istedi fakat bu işte başarı kazanamadı. Hildebrand onun arkadaşıydı. Ona Leon'un öğrencisi de denebilirdi. Papaların imparatorlara üstünlüğü. Leon ölünce İmparator 2. Victor'ı iş başına getirdi. Sonraki yıl İmparator öldü. Ardından da Papa. Bu noktadan sonra İmparator-Papa ilişkileri daha az dostça oldu. Papa, 3. Henry'nin yardımıyla manevi otorite kazanmış olduğundan önce imparatorlardan bağımsızlığını, sonra da onlardan üstün olduğunu ilan etti. Böylelikle 200 yıl sürecek büyük bir uyuşmazlık başladı ve imparatorun yenilgisiyle sona erdi. Dolayısıyla 3. Henry'nin papalığa reform getirme politikası zamanla kısa görülü çıktı. Daha sonraki imparator 4. Henry 50 yıl saltanat sürmüştür. 1056-1106. Başlangıçta yaşı küçük olduğu için yönetim Henry'nin annesi İmparatoriçe Agnes'ın elindeydi. Bu yıl papalık eden 9. Stefanos ölünce kardinaller bir papa seçtiler. Romalılarsa daha önce 3. Henry'nin baskısıyla vazgeçmiş oldukları hakkı yeniden öne sürerek başka bir papa seçtiler. İmparatoriçe Agnes, kardinallerin seçtiği ve 2. Nikolaus adını alan adaydan yana çıktı. 2. Nikolaus. 2. Nikolaus'un papalığı 3 yıl sürmesine karşın önemliydi. O, Normanlarla barış yapmış, böylece papalığı imparatora daha az bağlı duruma getirmişti. Onun zamanında papaların seçilme biçimi için bir buyrultu çıkarıldı. Buyrultuya göre seçimi önce kardinaller, sonra da Roma halkı gerçekleştirecekti. Roma halkının bu işe katılmasının salt biçimsel, formel olduğu anlaşılıyor. Gerçekte papayı kardinal piskoposlar seçecek ve seçim olanaklı ölçüde Roma'da yapılacaktı. Roma'daki koşullar seçimi güç ve istenmeyen bir duruma getirirse o ayrı yerde de yapılabilirdi. Seçimde imparatora hiçbir hak tanınmayacaktı. Bir savaşımdan sonra kabul edilen bu buyrultu, papalığın din dışı denetiminden kurtulması yolunda esaslı bir adımdı. İkinci Nikolaus, gelecekte mevki satımı dolayısıyla suçlanmış kişilerin yapacakları dinsel atamaların geçerli olamayacağını ilan eden bir buyrultu yayınladı. Bu buyrultu geçmişe uzanmıyordu. Böyle bir şey o sırada görev yapan rahiplerin çoğunluğunu yetkisiz kılmak demekti. İkinci Nikolaus, kilise başında bulunduğu sırada Milano'da ilginç bir savaşın baş gösterdi. Başpiskopos Ambrosius geleneğini izleyerek papadan bir bakıma bağımsız olduğunu iddia etti. Piskopos ve buyruğundaki din adamları aristokrasiyle birlikte ve reforma şiddetle karşı koyuyordu. Tüccar ve aşağı sınıflar din adamlarının sofu olmasını istemekteydi. Din adamlarının bekarlığını desteklemek amacıyla isyanlara başvuruldu. Milano başpiskoposuna ve onu izleyenlere karşı Patarya adı verilen bir reform devinisi baş gösterdi. Papa 1059'da reform hareketini desteklemek amacıyla Milano'ya Sanctus Petrus Damianus'u elçi olarak gönderdi. Damianus, Tanrısal Mutlak Güç Üzerine adlı ve Tanrı'nın çelişme yasasına karşı işler görebildiğini ve geçmişi olmamış yapabileceğini savunan bir deneme yazmıştır. Sanctus Thomas'ın hayırladığı bu görüş o zamandan beri sünnilik dışıdır. Damianus ayrıca diyalektiğe karşı gelmiş ve felsefeden teolojinin hizmetçisi diye söz etmiştir. Gördüğümüz gibi o, dünyadan el çeken Ramult'un ardılıydı ve yönetim işlerini büyük bir isteksizlikle yapıyordu. Bununla birlikte onun kutsallığı papalık için büyük değer taşımaktaydı. Petrus Damianus bu nedenle reform kampanyasına yardımcı oldu. 1059 yılında Milano'da toplanmış olan din adamlarına mevki alım satımına karşı bir konuşma yaptı. Din adamları öyle kızdılar ki Petrus'un yaşamı tehlikeye girdi. Fakat en sonunda güzel konuşmasıyla kendi yanına çektiği din adamları ağlayarak suçlu olduklarını itiraf ettiler. Petrus'un öğütlerine baş eğeceklerine söz verdiler. Bir sonraki papa döneminde imparatorla Milano'daki kilisenin etki alanı konusunda anlaşmazlığa düşüldü. Patarinlerin yardımıyla papa sonunda başarılı oldu. İkinci Nikolas, 1061 yılında öldüğü sırada 4. Henry artık büyümüştü. Papalık tahtına geçecek kişi hakkında onunla kardinaller arasında anlaşmazlık çıktı. İmparator seçim buyrultusunu kabul etmemiş ve papaların atanma hakkını elinden bırakmaya hazırlamamıştı. Uyuşmazlık 3 yıl sürdü. Sonunda kardinaller Hildebrand üzerinde anlaştı ve imparatorla papalık divanı arasında herhangi bir belirli kuvvet gösterisi olmadı. Terazinin kefesinde ağırlık kardinallerin papasının meziyetindeydi. Erdemle deneyimi birleştirmişti o. Sonradan Canterbury başpiskoposu olan Lanfranc'ın da öğrencisiydi. İkinci Aleksandros adındaki papanın ölümü 1073 üzerine 7. Gregorius adıyla papa seçildi. 7. Gregorius. 7. Gregorius 1073-1085 papaların en ileri gelenlerinden biridir. Uzun süre kilise toplumunda ön sırayı almış ve papalık politikasına büyük etki yapmıştı. Onun yardımıyla Papa II. Aleksandros, Fatih William'ın İngiltere'de yapmış olduğu girişimi kutsadı. Hildebrand, Normanlardan yanaydı. Papalığı mevki alım satımıyla savaşım için satın alan 6. Gregorius Hildebrand'ı korumaktaydı. Bu papalık görevinden alınmasından sonra Hildebrand 2 yılını sürgünde geçirdi. Dinsel bir kişi değildi o. Ancak büyük ölçüde Gregorius'tan, Saint Augustinus'tan esinlenmişti. Saint Augustinus'un öğretilerini de bir kahraman gibi gördüğü büyük Gregorius kanalıyla öğrenmişti. Papa olduktan sonra kendisinin Sanctus Petrus'un sözcüsü olduğuna inandı. Bu ona bir kendine güven duygusu kazandırdı. Girişmiş olduğu çeşitli dünyasal işler dikkate alındığında bu duygu yersizdi. İmparatorun otoritesinin tanrısal bir kaynaktan geldiğini kabul etmişti. Başlangıçta Papa ile imparatoru iki göze benzetmişti. Sonra imparatorla kavga edince güneşle aya benzetti. Doğallıkla güneş papaydı. Bekarlığın kökleşmesi. 7. Gregorius, din adamlarının bekarlığını kökleştirebilmek için eski papalardan daha çok çalıştı. Almanya'daki din adamları karşı koydular bu girişime. Çeşitli nedenlerle imparatordan yana çıktılar. 7. Gregorius, din dışı kişileri evlenmekte ya da evli kalmakta direnen bir rahibin yönettiği ayine katılmamaya çağırdı. Evli din adamlarının yönettiği sakrament ayinlerinin geçersiz olduğunu, bu tür din adamlarının kiliseye girmemesi gerektiğini bildirdi. Bütün bunlar din adamlarının direnmesine ve din dışı kişilerin desteğine yol açtı. Papaların yaşamlarının tehlikeye girdiği Roma'da bile Hildebrand halkın tuttuğu bir kişi durumuna geldi. Gregorius zamanında rütbe dağıtımı ile ilgili konuda büyük bir anlaşmazlık doğdu. Bir piskopos kutsandığında ona görevinin sembolü olarak yerine göre imparator ya da kral bir asa ve bir yüzük verirdi. Dolayısıyla imparator ya da kral piskoposların feodal efendisi olurdu. Gregorius yüzükle asanın papa tarafından verilmesi gerektiğini ileri sürdü. Anlaşmazlık kiliseyi feodal sıra düzeninden ayırma işleminin bir bölümüydü. Bu işlem uzun süre devam etti. Sonunda papalar bütünüyle üstün geldi. Canossa'ya götüren kavga, Milano başpiskoposluğu konusunda anlaşmazlıkla baş gösterdi. İmparator 1075'te piskopos yardımcılarının rızasıyla bir başpiskopos atadı. Papa bunu kendi hakkına saldırı saydı. İmparatoru afaroz ve tahttan indirmekle tehdit etti. İmparatorsa buna Worms'ta bir konsül toplayarak karşılık verdi. Konsülde piskoposlar papaya olan bağlılıklarından vazgeçtiler ve yazdıkları bir mektupla onu zina, yalancılık ve hepsinden kötüsü piskoposlara kötü davranmakla suçladılar. İmparator aynı zamanda ona kendisinin imparatorun bütün dünyasal yargıların üstünde olduğunu bildiren bir yazı yazdı. İmparator ve ondan yana çıkan piskoposlar Gregorius'un görevden alınmış olduğunu ilan ettiler. Gregorius da karşılık olarak imparatoru ve piskoposları afaroz ederek onların görevden alınıp haledilmiş olduğunu açıkladı. Perde böylece kapandı. Monsenis öyküsü. İlk perdede zafer papanındı. Önceden 4. Henry'e baş kaldırmış, sonradan onunla barışmış olan Saksonlar ona karşı yeniden isyan ettiler. Alman piskoposları Gregorius'la barıştı. Dünya, imparatorun papaya karşı girişmiş olduğu davranışla çalkalandı. Bir sonraki yıl, 1077, Henry bağışlanmasını istemeye karar verdi. Kış ortasında karısı, kundaktaki çocuğu ve buyruğundaki birkaç kişiyle Monsenis geçidini aşarak papanın bulunduğu Canossa şatosu önünde bir dilenci gibi durdu. Papa, imparatoru yalın ayak ve üzerindeki ince günah çıkarma giysisiyle şatosunun önünde 3 gün bekletti ve sonunda kabul etti. Henry, pişman olup bir daha böyle işler yapmayacağı, gelecekte papanın buyruklarını dinleyeceği üzerine yemin ettikten sonra bağışlandı. Yeniden kilise topluluğuna katıldı Artık Henry'nin Alman muhalifleri konusunda Papa ne derse o olacaktı. Bununla birlikte teolojisinin hazırladığı koşulların kurbanı olan Papa'nın zaferi aldatıcıydı. Pişman olanların bağışlanması o koşullardan biriydi. Garip olan şudur. Papa Henry'e kanmış ve onun pişmanlığının içten olduğunu varsaymıştı. Fakat kısa zamanda hatasını anladı. Artık Henry'nin Alman düşmanlarından destek göremezdi. Onlar Papa'nın kendilerini tuzağa düşürdüğünü varsaymışlardı. O andan sonra her şey Papa'nın aleyhine döndü. Henry'nin Alman düşmanları ona rakip Rudolf adında bir imparator seçtiler. Başlangıçta Henry ile Rudolf arasında bir yeğleme yapmanın kendine ilişkin olduğunu söyleyen Gregorius bir karar vermeyi reddetti. Sonunda 1080 yılında Henry'nin pişmanlığının yapmacık olduğunu anlayarak Rudolf lehine karar verdi. Bununla birlikte Henry, Almanya'daki muhaliflerinin çoğundan yararlanıp ve kilise çevresinde kendisini destekleyenlerle bir karşı papa seçti. Seçtiği papayla da 1084 yılında Roma'ya girdi. Karşı papa ona gereğince taç giydirdi. Fakat her ikisi de Gregorius'u kurtarmak için eyleme geçen Normanlar önünde geri çekilmek zorunda kaldı. Normanlar Roma'yı vahşice yağma ettiler. Gregorius'u da alarak gittiler. Gregorius bir yıl sonra ölene dek onların tutsağı oldu. Böylece Gregorius'un siyaseti yıkımla sonuçlanmıştı. Fakat o siyaset daha ılımlı olarak Gregorius'un ardıllarınca izlendi. O an için papalığın lehine olacak bir uzlaşma icat edildi. Ancak çatışma uyuşmaya varmayacak biçimdendi. Sonraki konuda onun ileri evrelerini anlatacağız. 11. yüzyılın düşünce gelişmesi hakkında bazı şeyler söylemek doğru olur. 10. yüzyıl filozoflardan yoksundu. Galbraith, Papa II. Sylvester, 999-1003 bunun dışındadır. O da bir filozof olmaktan çok bir matematikçidir. 11. yüzyıl ilerledikçe gerçek felsefi üstünlüğe sahip kişiler ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en önemlisi Anselmus ve Rescalinus'tu. Söze edilmeye değer başka kişiler de vardır. Bunların hemen hepsi reform devinisiyle ilişkisi olan keşişlerdi. Berenger, Lanfranc. Onların en eskisi olan Petrus Damianus'tan zaten söz etmiştik. Turlu Berenger, ölümü 1088. Bir tür rasyonalist olduğundan ilgi çekicidir. Usun, aklın otoriteye üstün olduğunu ileri sürüyor ve görüşünü desteklemek amacıyla Johannes Scotus'a başvuruyordu. Şarapla yenen ekmeğin kan ve bedene dönüştüğünü kabul etmedi. İki kez bu düşüncesinden dönmeye zorlandı. Ölümünden sonra ilendi, lanetlendi. Onun itizalleriyle Lanfranc, Tanrı'nın vücudu ve kanı üzerine adlı yapıtıyla savaşa girişti. Lanfranc, Pavia'da doğmuş, Bologna'da hukuk öğrenimi yapmış ve birinci sınıf bir diyalektikçi olmuştu. Teoloji uğruna diyalektiği bıraktı ve Beck Manastırı'na girdi. Orada bir okul yönetti. Fatih William, Lanfranc'ı 1070 yılında Canterbury başpiskoposu yapmıştır. Aziz Anselmus. Sanctus Anselmus, Lanfranc gibi bir İtalyan Beck Manastırı'nda keşiş ve Canterbury'de başpiskopostu. 1093-1109. Başpiskopos olarak 7. Gregorius'un ilkelerini izlemiş ve kralla bozuşmuştu. Tanrı konusundaki ontolojik kanıtı bulmasıyla tanınır. Bu kanıtı şöylece ileri sürmüştü. Tanrı'yı mümkün olan en büyük düşünce nesnesi olarak tanımlamaktayız. Şimdi eğer bir düşünce nesnesi var değilse ona tıpatıp benzer ve var olan bir başkası ondan büyük demektir. Böylece bütün düşünce nesnelerinin en büyüğü var olmalı. Çünkü başka türlü ondan daha büyük bir başkası var olacaktır. Dolayısıyla Tanrı vardır. Teologların bir türlü kabul etmediği ve zamanında çok eleştirdiği kanıt 13. yüzyılın ikinci yarısına değin unutuldu. Akinolu Thomas onu hayırladı reddetti ve teologlar arasında geçerli bir otoriteye sahip oldu.